Ayrım 18. Avrupa'dan inme demokrasi. Ali Tartanoğlu. Sayfa 196. Yalnız adam, Atatürk ve ordu. İnsanların kafasının içinin, yani dünya görüşünün, düşünüş biçiminin dışa vurduğu, yüzlerine, üstlerine, başlarına yansıdığı söylenebilir mi? Sivil eşittir demokrat, üniformalı eşittir antidemokrat mı? Daha direkt bir soru. Üniforma, parantez içinde orman muhafaza memurunun, gümrük memurunun, polisin, belediye zabıta memurunun, bankaların özel güvenlik memurlarının da üniforması vardır. Ama burada kastedilen günün modası gereği kaçınılmaz olarak asker üniformasıdır. Mutlaka diktatörlük, totaliterlik, antidemokrasi simgesi ya da lacivert kruvaze takım elbise mutlaka demokratlığın, özgürlüklerden yana olmanın simgesi midir? Nikaragua'nın Somoza'sı, Filipinler'in Marcos'u, İran'ın Rıza Pehlevisi, Hümeyni'si, İran Saddam Hüseyin'i, Körfez ülkelerinin şeyhleri, kralları, emirleri, İtalya'nın Mussolini'si aslen sivildir. George Washington, Abraham Lincoln sivildir. Sonraki hemen hemen bütün ABD başkanları, Endonezya'nın Suharto'su sivildir. Mao sivildir. Lenin, Stalin sivildir. Amerika'nın McCarthy'si sivildir. Arnavutluğun Enver Hoca'sı, Yugoslavya'nın Tito'su, Küba'nın Castro'su, Guevara'sı sivildir. Pakistan'ın Cinnah'ı, Zülfikar Ali Butto'su, Hindistan'ın Gandhi'si sivildir. Menderes, Bayar, Demirel, Özal, Ecevit, Yılmaz, Çiller, Bahçeli, Erbakan, Kutan sivildir. 1967 Arap-İsrail savaşlarının kahramanı İsrail Başbakanı Golda Meir bir sivil, üstelik bir kadındır. Atatürk ve İnönü, Ragıp Gümüşpala, Alparslan Türkeş, Evren, Sunay, Korutürk, Gürsel askerdir. Portekiz'de Kırmızı Karanfiller devrimini yapanlar askerdir. Fransa'nın De Gaulle'ü askerdir. Hitler'in bir onbaşı olduğu söylenir. İspanya'nın Franco'su, Pakistan'ın Ziya-ül-Hakk'ı askerdir. Bütün bu örnekler yeni sorular doğurur. Bu insanların hangisi ne kadar objektif, kitabi anlamda demokrattır? Ya da hangisi objektif, kitabi anlamda ya da yaşamın, dönemin, zamanın, zeminin gerçekleri açısından diktatördür? Hadi Türkiye'den örnek vermeyelim. Saddam Hüseyin, Marcos, Mussolini kötü örneklerdir ama Tito demokrat mıydı, değil miydi sorusu, Tito, Lenin ülkesi için iyi şeyler mi yaptı, kötü şeyler mi yaptı sorusundan niçin daha önemli ve öncelikli olsun? Washington ve Lincoln sivildiler. 13 koloniyi federal bir yapıda birleştirerek ABD'yi kurmak istiyorlardı. Kurulacak devletin ön şartlarından biri olarak da 1750'lerin çok yaygın fakat gerçekten insanlık dışı bir uygulaması olan köleliğin kaldırılmasını koyuyorlardı. Tarımın yaygın olduğu, dolayısıyla ucuz insan emeğine daha çok ihtiyacı olan Güney eyaletleri öncelikle bu şart yüzünden birliğe katılmayı reddedince Washington ve Lincoln apaçık kuvvete, şiddete, silaha başvurdular. Kamuoyunun en azından konuyla ilgili filmlerden izlediği üzere son derece kanlı bir Kuzey-Güney Savaşı'ndan sonra kölecilikten ödün vermek istemeyen Güney yenildi. Birlik ve dolayısıyla ABD kuruldu ve ünlü Amerikan İnsan Hakları Bildirgesi ancak bundan sonra yayınlandı. Kim demokrat? Köleci Güney eyaletleri mi? Yoksa silah zoruyla Güneylileri kölecilikten vazgeçirip hem de birliğe sokarak ABD'yi kuran Washington veya Lincoln mü? Üstelik her iki tarafın liderleri de sivil. Görüldüğü üzere soruna ister sadece tek ve mutlak değer olarak demokratlık açısından bakılsın, ister ülkesi, halkı için hangi rejim altında olursa olsun iyi, güzel şeyler yapmak açısından bakılsın, iyi ya da kötü, doğru ya da yanlış ne sadece askerlerin ne sadece sivillerin tek elindedir. Siviller de, askerler de çok kötü, çok yanlış işler yapmış olabilecekleri gibi. Her iki gruptan da çok doğru, çok iyi işler yapmış olanlar çıkabilir. Kaldı ki, bugün Türkiye'de demokrasiden en çok söz eden, ordudan ve 28 Şubat'tan en çok yakınan çevrelerden olan İslamistlerin kendi demokratlık katsayıları bir yana, 12 Mart ve özellikle 12 Eylül'le hiçbir alıp veremediklerinin olmaması ne demek? Adeta barışık olmaları son derece anlamlı değil midir? Atatürk RP'ye girseydi. Erbakan'ın son derece itici bir sululukla ileri sürdüğü gibi, Atatürk bugün yaşasaydı refahlı, faziletli mi olurdu? Ya da ötekilerin daha da gayri ciddi bir biçimde ama üstü örtülü olarak kendilerine paravan yapmaya kalktıkları gibi Batı uygarlığı adı altında özelleştirmeci, Amerikancı, UPF'ci mi olurdu? Kuşkusuz olmazdı. Ama bir an için olduğunu varsayalım. Bu demektir ki o da artık Özal'dır, Demirel'dir, Yılmaz'dır, Çiller'dir. Yani Atatürk bizatihi sadece Atatürk olduğu için önemli, saygıdeğer değildir. Öncelikle önemli olan tam bağımsızlıktır, devrimciliktir, halkçılıktır, cumhuriyettir, laikliktir. Bunları savunan, yaşama geçiren, uygulayan Atatürk değil de bir başkası olsaydı o da saygıdeğer olacaktı. İlkeler etrafında birleşmek ve masanın öteki ayakları. Dolayısıyla önemli olan bu ilkelerdir. Bugün Türkiye'nin önüne yığılan sorunlar, tehditler, tehlikeler karşısında bir şeyin etrafında sımsıkı kenetlenilecekse, bu şey ne Atatürk dahil bir kimse, bir insandır, ne de ordu dahil bir kurumdur. Tüm bu ilkelerin toplamının bir simgesi olarak Atatürk'ten, Atatürkçülükten, Kemalizm'den söz etmek kuşkusuz doğaldır, gereklidir, kaçınılmazdır. Ama aynı şeyi ordu için söylemek bu denli kolay olmaz. Çünkü Kurtuluş Hareketi için birlikte yola çıktığı çok yakın silah arkadaşları neredeyse bilerek onu yalnız adamlığa iter. Kalabalıklaşmaması için ellerinden geleni yaparken Türk Silahlı Kuvvetleri'nde onlardan sonra gelenlerin, özellikle 1960 sonrasındakilerin de Atatürkçülük konusunda başarılı bir sınav verdiklerini söylemek zordur. Öteki ilkeler zaten çoktan sanki mumyalar müzesine atılmıştır. Orgeneral Kıvrıkoğlu da bu masanın öteki ayakları nerede diye yakınırken herhalde bunu kastetmektedir. Bunu söylerken öteki ayakların kırılmasında ya da mumyalar müzesine kaldırılmasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Atatürkçülükten sınıfta kalmasının rolünü de anımsamakta mıdır bilemeyiz. Ama öyle sanıyoruz ki bugün bir tek laikliğin bile bunca güçlükle savunulmasında, bunca ağır saldırılarla karşılaşmasında masanın öteki ayaklarının kırılmış olmasının büyük rolü olduğu açıktır. Sözde tabuların yıkılması adına Atatürk'ün dahi onu ve ilkelerini korumakla görevli olduğunu bizzat ifade eden TSK'nın gözleri önüne bunca ağır saldırılara hedef olduğu bir ortamda, etrafında kenetlenilmesi istenen ordunun da bir tek 28 Şubat'ta sınıfı geçmesinin mümkün olmadığını en başta kendilerinin kabul etmesi gerekir. Orduyu tabu olmaktan çıkarmak, Atatürk'ün tabu olmaktan çıkarılmasından daha zor olmamalıdır. Atatürk içimizde mi, Mamak'ta mı? Ankara'daki Kara Harp Okulu'nda her yıl düzenlenen rutin törenlerden birinde yoklama yapılır ve sıra Mustafa Kemal'in numarasına gelince bütün öğrenciler ayağa kalkıp hep birlikte haykırırlar. İçimizde. Ama 12 Mart döneminde Mamak askeri ceza ve tutuk evinin ceberut yüzbaşılarından biri son derece zekice ve dürüst bir laf etmiş. Aslında Atatürk'ün sonrasında Atatürk'ün değerlendirilişinin ve buna bağlı pek çok şeyin çok özlü bir özeti. Atatürk yaşasaydı o da burada olurdu. Yani devletin temeline dinamit koyduğu öne sürülen solcu komünist, Mümtaz Soysal'ların, Uğur Mumcular'ın yanında. Düşünme ve ruh yeteneklerinin kavrama sınırı bittikçe. Türk ata yurduna ve Türk'ün bağımsızlığına saldıranlar kimler olursa olsun, onlara bütün ulusça silahlı olarak karşı çıkmak ve onlarla savaşmak gerekiyordu. Bu önemli kararın bütün gereklerini ve isterlerini ilk gününden açıklamak ve söylemek elbette yerinde olmazdı. Uygulamayı bir takım evrelere ayırmak ve adım adım ilerleyerek amaca ulaşmaya çalışmak gerekiyordu. Bu kaçınılmaz tarih akışını hemen sezinleyen padişah soyu ilk andan başlayarak ulusal savaşın amansız bir düşmanı oldu. Bu akışı ilk anda ben de gördüm ve sezinledim. Ama bütün evreleri kapsayan sezgilerimizi ilk anda bütünüyle açığa vurmadık. Başarı için pratik ve güvenilir yol her evreyi vakti geldikçe uygulamaktı. Ben de öyle yaptım. Ancak tuttuğum bu pratik ve güvenilir başarı yolu yakın çalışma arkadaşım olan tanınmış kişilerden kimileriyle aramızda zaman zaman görüşlerde, davranışlarda, yapılan işlerde beliren temelli ve ikinci derecede anlaşmazlıkların, kırgınlıkların ve sırasında ayrılıkların da nedeni ve açıklaması olmuştur. Ulusal savaşa birlikte başlayan yolcuların kimileri, ulusal hayatın bugünkü cumhuriyete ve cumhuriyet yasalarına kadar uzayan gelişmelerinde Kendi düşünme ve ruh yeteneklerinin kavrama sınırı bittikçe bana direnmeye ve karşı çıkmaya başlamışlardır. Mustafa Kemal Atatürk, Söylev, 1. Cilt, sayfa 11-12, Türk Dil Kurumu Yayınları, 220/1, Atatürk Dizisi, 1, Ankara Üniversitesi Basım Evi, 1974, Ankara. Cumhuriyet'in ilanından hemen 3 yıl sonra, nutuğun daha hemen ilk sayfalarında, parantez içinde ilk dakikalarında, Mustafa Kemal'in böyle çarpıcı bir saplamaya yer vermek gereğini duyması son derece ilginçtir. Kimdir bu ulusal savaşa birlikte başlayan yolcular ve onların kimileri? Atatürk anlatıyor. Amasya genelgesinin müsveddesini hazırlamıştır. Altında kendi imzası dışında o sırada Atatürk'ün kurmay başkanı olan Albay Kazım Bey'in, parantez içinde nutuğun okunduğu sırada İzmir valisi, yine kurmaylarından tebligat işleriyle görevli Hüsrev Bey'in, şifre subayı ve sivil şifre memurunun imzaları vardır. Ama Atatürk, söz konusu yolcuların, yani çok yakın arkadaşlarının imzasını da orada görmek istemektedir. Bu bir emir değildir. Sadece onların da aynı heyecanı duyduğunu sanmaktadır. Sözü kendisine bırakalım. Amasya genelgesindeki belirsiz imza. Ben müsveddenin yeni gelen arkadaşlarca da imzalanmasını istedim. O sırada Rauf ve Refet Beyler benim odamda. Fuat Paşa, parantez içinde Ali Fuat Cebesoy, başka bir odada bulunuyordu. Rauf Bey, konuk olduğundan bu müsveddeye imza koymak için kendinde bir ilgi ve yetki görmediğini incelikle söyledi. Bunun bir tarihsel anı değerinde olduğunu, ileri sürerek imza etmesini söyledim. Bunun üzerine imza etti. Refet Bey imzadan çekindi ve böyle bir kongre, parantez içinde Erzurum Kongresi toplamaktaki amaç ve yararı anlamadığını söyledi. İstanbul'dan beri yanımda getirdiğim bu arkadaşın tuttuğumuz yola göre anlaşılması pek kolay olan bir işte böyle düşünüş ve duyuşu bana çok acı geldi. Fuat Paşa'yı çağırttım. Paşa düşüncemi anlayınca hemen imza etti. Fuat Paşa'ya Refet Bey'in çekinmesinin nedenini anlayamadığımı söyledim. Fuat Paşa Refet Bey'i biraz sıkı sorgulayınca Refet Bey müsveddeyi eline alarak kendine özgü bir işaret koydu. Öyle bir işaret koydu ki bunu bu müsveddede bulmak bile zordur. Buyurun, merak eden inceleyebilir. Baylar, gereksiz gibi görülebilecek bu açıklama, sonraki yıllar ve olaylarla ilgili bazı karanlık noktaları aydınlatmaya yarar düşüncesiyle yapılmıştır. Mustafa Kemal Atatürk, Söylev, 1. Cilt, sayfa 11-12, Türk Dil Kurumu Yayınları, 220/1, Atatürk Dizisi, 1, Ankara Üniversitesi Basım Evi, 1974, Ankara. Ulusal savaşa birlikte başlayan yolcuların kim olduğu az çok açığa çıktı. Rauf Orbay, Refet Bele, Ali Fuat Cebesoy, Kazım Karabekir, İsmet İnönü, Fevzi Çakmak. Hem son dönem Osmanlı ordu hiyerarşisinin en önemli paşaları hem de Cumhuriyet ordusunun en üst komutanları. Elbette bunlara sivilleri de eklemek gerek. Onların da bazıları için ulusal savaşa birlikte başlayan yolculardan kimileri tanımı geçerli. Örneğin özellikle Halide Edip, eşi Adnan adı var. Ama ya Orbaylar, Beleler, Karabekirler? Atatürk Nutuk'ta bu isimlerin pek çoğuyla ilgili pek çok anekdota çekinmeden düşüncelerini çok net biçimde ifade ederek yer verir. Ve sadece Nutuk'la, sadece Mustafa Kemal Atatürk imzalı kaynaklarla yetinmeyip, Şevket Süreyya Aydemir'den Lord Kinross'a, Atatürk'ü olumlayandan hiç sevmeyenlere kadar hangi kaynağa başvurursanız başvurun, hepsi Atatürk'ün aslında bir tek adamdan da öte bir yalnız adam olduğunun kanıtıdır. Refet Bele'yi yukarıda Amasya Tamimi'nin müsveddesinin imzasındaki tavrında gördük. Rauf Orbay'ı da. Rauf Orbay daha sonra da hilafetin kaldırılması noktasında açıkça halifenin ve hilafetin yanında yer almıştır. Kazım Karabekir bir türlü duygularını ve düşüncelerini netleştirememiştir. Mustafa Kemal'in özetle ülke için, vatan için savaşmak da ibadet kadar kutsaldırdan ibaret Balıkesir hutbesi, Karabekir Paşa'yı eyvah Mustafa Kemal halife mi olmak istiyor diye endişeye sürüklerken, ezanın Türkçe okunması, ibadetin Türkçe yapılması yönündeki girişimleri eyvah Paşa Bolşevik oluyor diye telaşlandırmıştır. Atatürk'ün Sivas'tan Ankara'ya gelmeye, heyeti temsiliyenin merkezini Ankara'ya almaya karar vermesi bile Karabekir Paşa'nın adeta tüylerini diken diken eder. Ona göre değil Ankara'ya gitmek, Sivas'ın batısına bile geçilmemelidir. 15. Kolordu Komutanı olarak Kazım Karabekir, sırf işgalcilerin isteği üzerine Mustafa Kemal'in azli ve idamına karar veren Padişah Vahdettin'e melek yüzü padişahım diye mektuplar yazabilir. Ama yine 15. Kolordu Komutanı olarak Cumhuriyet'in ilanının kendisine danışılmamasına da parantez içinde danışılsaydı olumlu görüş verecekmiş gibi çok alınır. Ordunun üst komutanlarının siyaset ordu arasında seçim yapması konusu bir başka çarpıcı gelişmedir. Bütün bunların üstüne terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, İzmir suikasti, Şeyh Said isyanı, serbest fırka hadiseleri Atatürk açısından hep bu yalnız adamlığının pekiştiği, koyulaştığı, hüzün verici dar geçitlerdir. 1920'lerin manzarayı umumiyesi budur. Gladio, kontrgerilla, ergenekon, sermayenin hitmenliği. Gelelim bugünün, yani 2000'in ilk aylarının manzarasına. 12 Mart muhtırası bir askeri tatbikattır. Kırmızı kuvvetler, yani düşman, soldur. Her türlüsünden. O dönemde Ecevit tarafından iddia edildiği gibi sadece kendisi filan değil. İçindeki sol darbeyi, parantez içinde 9 Mart darbesini önlemek üzere sağ darbe yapan TSK, dışarıya karşı ülke topraklarını savunmakla, içeriye karşı Atatürk'ün ilkelerini, cumhuriyeti, halkçılığı, laikliği, en önemlisi tam bağımsızlığı savunmakla görevli TSK, açıkça sermayenin koruyuculuğuna soyunup tam bağımsızlığı, halkçılığı, cumhuriyeti, yani bir anlamda emeği, sömürülerini savunan, Amerikan uşaklığına karşı çıkan solu yok etmeye girişmiştir. Adeta, hatta neredeyse açıkça Atatürk değilse bile onun hemen tüm ilkeleri sanık sandalyelerine oturtulmuştur. Faik Türünler, Ali Elverdiler, Baki Tuğlar o dönemin kahramanlarıdır. Ziver Bey köşkleri, Otağı Hümayunlar o dönemin sembolleridir. Uğur Mumcular, Mümtaz Soysallar, Bahri Savcılarsa o dönemin siz kahramanlarıdır. Kontrgerilla o dönemin ürünüdür. Kod adının batıda Gladio, Türkiye'de önce kontrgerilla, şimdi ergenekon olduğunu öğreniyoruz. Bugün yapanın yanına kar kalan banka soymanın, o zaman Türkiye'nin düzenini değiştirmek anlamına gelecek bir idamlık suç olabileceğini öğrenmiştik. Mumculara, alaca kaptanlara, soysallara mamakta buz kırdıranlar, demireller, erbakanlar, türkeşler değildir. Azmettiren onlar olabilir. Ama TSK da kusura bakmasınlar, uluslararası ve ulusal sermayenin hitmenliğini benimseyebilmiştir. Süleyman Demirel ancak Nurcuların Köprü dergisine, parantez içinde 14 Haziran 1987, Tevhid-i Tedrisat Kanunu da eleştiren, din eğitimiyle bu yasa arasında bir çelişki varsa, yasanın din eğitimine uyması gerektiğini savunan demeç verebilmişti. En çok oy kaygısıyla Kur'an öperek seçim kürsüsüne çıkabilmişti. Kenan Evren ve Şürekası ise din eğitimini resmen yasaya soktu. Okullara zorunlu ders yaptı. Evren'in oy kaygısı mı vardı? Sola Şahin, Şeriata Kanarya. TSK, MGK aracılığıyla da olsa sırf laiklik için bir 28 Şubat yapacaktı, yapabilecektiyse daha Demirel seçim nutkuna Kur'an öperek başladığı gün yapamaz mıydı? 17 Ağustos depreminden sonra din tüccarları, depremin merkezinin donanma komutanlığı olmasından hareketle TSK'ya çok ağır saldırılara girişti. Orgeneral rütbesine bir komutanın gülüp geçtim dediğini gazetelerde okuduk. TSK bu kadar hoşgörülü olabiliyordu da ne Atatürk'e ne TSK'ya ne Cumhuriyet'e tek bir kem söz etmemiş. Tam tersine her adımda tam bağımsızlığı, ulusun çıkarlarını Atatürk'e büyük saygıyla savunmuş. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarına aynı hoşgörüyü neden göstermediler? Merve Kavakçı'dan Kanlı mı Kansız mı edebiyatının kahramanı Erbakan'a ve tüm şürekasına bu denli hoşgörü gösterilebilecek idiyse, 25 milyon liralık bir banka soygununa sıkı yönetim askeri mahkemelerinde TCK'nın 146. maddesi nasıl uygulanabildi? Çıplak, namuslu hukuk mantığıyla bu soruya yanıt verilebilir mi? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin darbeler, sıkı yönetimler ve sıkı yönetim mahkemeleri aracılığıyla sergilediği tablo, Türkiye'de sermayenin ve onların temsilcisi sivil gerici sağın parlamento açıkken, yani kör topal da olsa işleyen demokrasi yüzünden yapamadıklarını, silah zoruyla onlar adına yapıvermekten ibarettir dersek, lütfen kimse alınmasın. O kadar ki bugün Avrupa Birliği'nden ABD'sine, UPF'den İnsan Hakları Mahkemelerine kadar son derece ikiyüzlü, içtenliksiz de olsa karşımıza sürekli Türkiye'nin ordusu, MGK'sı ve onun geçmiş uygulamalarının hesabı çıkarılıyor. Oysa sözde şimdi hesap soranlar aynı geçmişte komünizme karşı kendilerini savunmak için ölmeye hazır insan can kan deposu olması nedeniyle ne Türkiye'ye ne onun TSK'sına böyle bir hesap çıkarmıyorlar. Tam tersine bayılıyorlardı. Yani bir anlamda Türkiye'yi de onun insanını da bu arada ordusunu da kullandılar. Ama olsun, yüzsüzlüğü de çok iyi beceriyorlar. Türk ulusu kendi çekirdek ulusal kurumlarından biri olarak TSK'yı bu kadar soğumak durumda kalmamalıydı. Veya tersinden söyleyelim. Zaten mandaya, satılmışlığa bu kadar teşme olanlar Atatürk'ün ordusunu böylesine itip kakamamalı, onunla bu denli yüz göz olamamalıydı. Deniz Gezmiş ve arkadaşları televizyon ekranlarında Halil İbrahim Çelik, Hasan Hüseyin Ceylan, Şevki Yılmaz ve benzerleri gibi TSK'ya karşı edepsizleşmişler miydi de asıldılar? O zaman geçmişte solun çok çok daha seviyeli, anlamlı, özlü ve son derece haklı eleştiri ve önerilerine karşı niçin o denli gaddar olunabildi? Emekli olduktan sonra son derece şaibeli yönetim kurulu koltuklarını peşin peşin garantileyebilmek için mi? TSK'nın şeriatı, bölücü terörü, hatta ülkücü terörü bile milli güvenlik strateji belgelerinde temel tehditler olarak belirleyip karşı tavırlar geliştirdiği bir dönemde bu tür bir sorgulama anlamsız, yersiz, haksız, hele art niyetle sayılmasın. 18. ayrımın sonu. Sayfa 207.